Ayrım 19, sayfa 182. Tanıklar akşam saat 6'da geri geldiler kampa. İki yüzlülerin kurşuna dizilmesi olayında tanık olarak giden Haydari SS'lerinden ikisi, fitil gibi sarhoştular döndüklerinde. Bunlardan biri kan dökmekten, işkencelerden pek hoşlanan, bu işler için gönüllü giden Jacob. Kampta yaralama, sakatlık olayları hep onun nöbetçi olduğu zamanlar çokça olur. Kendisinin aldatılmak istendiğini sanır bu SS hep. Bunun için de en önemsiz bahanelerle angarya ekiplerine saldırır, ihtiyar demez, hasta sakat demez, kırbacını sapıyla kafa göz yarar, elbiseler yırtar, revirlik eder tutukları. Hıncını alamadı mı bu sefer koğuşlara saldırır, orada yatan ağır hastaları kırbaçtan geçirir. 15 günde bir izinli çıkar ve akşam fitil gibi sarhoş döner. Akşamları her dönüşünde kendisini hasretle beklediğimize, bütün gün onu özlediğimize, kendisini inandırmış olacak ki neşesine, yılışıklığına, sululuğuna diyecek yoktur. Bizi kucaklar, o gün gördüklerini, serüvenlerini, kadın avcılığındaki başarılarını, ufak tefek dertlerini, gailelerini sayıp döker. Bu aralık epey de haber getirir, işe yarayacak. Kamptan iki kişi bu adamın sululuklarına, gevezeliklerine dayanmak görevini yüklenmiştir. Salt haber sızdırmak için. Bu akşam da yine fitil gibi sarhoştu. Kendisini karşılamak üzere görevlendirilen arkadaşları Kessariyani atış poligonunda bırakıp gelmişti öbür 180 kişiyle birlikte. İki yeni arkadaş bu akşam bu görevi devralmıştı. Bulunduğu berbat durumda adam seçebilmesine imkan yok. Jacob, muzafferane bir eda ile "Alles kaput, hepsinin işi tamam" diye ilan ediyor ilk iş olarak. Sonra ciddileşiyor, kaşlarını çatıyor, kurşuna dizilenlerin hepsinin birer kahraman olduğuna bize inandırmaya çalışıyor. Hiçbiri ölümden korkmamıştı. Hatta Napolyon kızmıştı bile. Evet, Napolyon çok kızmıştı hem de. Jacob neden kızmıştı Napolyon? Lafa bak, kızmıştı ya. İnfaz müfrezesinin subayına "biz öyle senin istediğin gibi onar onar değil, hep beraber dizilmek istiyoruz, namluların önünde" dedi de subay onu öldürmedi işte. Burada da kendisine inanmamızı istiyor Jacob ısrarla. Söylediklerinden şüphe ettiğimizi sanıyor, rahatsız oluyor. Ya böyle işte, aynen. Napolyon da ona ölüm adaylarının son isteklerinin yerine getirilmesi için elbette bir çare bulabileceğini söyledi. Sonra subay bu istediklerinin doğru olmadığını, kendilerini poligonda makinelilerle kovalamak zorunda kalabileceğini, alanın dar olduğunu, hepsini birden bir ya da iki sıra halinde dizemeyeceğini, yaylı müteşin hepsinin birden öldürülmesine yetmeyeceğini uzun uzun açıkladı. Çok acı çekeceklerini söyledi. Bu sefer 20'şer 20'şer sıraya girmeye razı oldular. Ama iş başlamadan önce Napolyon bir söylev verdi herkese. Subaylara da bize de konuştu. Ve de kendilerinin ne olduklarını, hangi amaçlar için savaştıklarını anlattı. Ve de bizim de kendileri gibi olmamızı öğütledi. Başka yolu yoktu bu işin, dedi. Günün birinde vereceksiniz hesabını bu yaptıklarınızın. Ya işte böyle aslanlar gibi konuştu Napolyon, hem de güzel konuştu. Hepimizi ağlattı onun sözleri. Subaylar da ağladı. Ya vallahi hiç kimse kalmadı, gözü yaşarmadık. Sonra bir daha halay çektiler. Daha Leventçi oldu bu seferki halay buradakinden. Jacob gözlerini açmaya çalışıyor, kendini toparlıyor. Hayranlıkla o halayın adımlarını, figürlerini tarif ediyor bize. Böylece iki yüzlülerin kurşuna dizilirken Kessariyani poligonunda çektikleri halayın Zalongo halayı olduğunu öğrendik. Jacob devam ediyor. Hep birden başladılar halaya, şöyle bir döndüler alanı. Sonra 20'si ayrıldı baş taraftan, şapkalarını fırlattılar havaya. Yaşasın Yunanistan, yaşasın hürriyet diye haykırdılar. Sonra müfrezenin önüne dizildiler. Öbürleri halaya devam ettiler, türkü çağırıp nara atarak. Sonra ikinci 20'lik gruba geldi sıra. Anlaşmışlardı aralarında arkadaşlarının cesetlerini bize bırakmamak, kamyonlara kendileri taşımak için. Yavaş yavaş, yumuşak yumuşak, incitmeden, sevgiyle, şefkatle. Ancak son 20 kişilik grubu biz taşıdık kamyona. Öyle birkaç kırbaç yedim ki subaydan, cesedi daha saygılı, daha yumuşak taşımalıymışım diye. Bu son ayrım, o seçkin kahramanların en son anlarında bile o insanlıktan uzak SS'leri kendilerine saygı göstermek zorunda bırakmayı başardıklarını gösteriyor. Jacob yerinden kalkıyor, gitmeye hazırlanıyor. Sonra durup soruyor. Sen ne dersin arkadaş? Almanya galip gelecek mi ha? Elbet gelecek Jacob, gelecek tabii. Ferahlamış ayrılıyor aramızdan. Sonra tekrar dönüp Almanca bilen arkadaşın kulağına fısıldıyor. Sana bir şey söyleyeceğim ama kimseye söyleme, emi. İçlerinden çoğu ölmemişti. Nefes alıyordular, elleri kıpırdıyordu. Çok sevdim bu çocukları. Birer Levent, birer aslan da hepsi. Akşamları koğuşlara kapatılmak zorunluluğundan hep ürkmüşüzdür. Özellikle bu akşam bu düşünce bizim için çok daha sevimsizdi. Saat 7:30 olmuş, güneş daha batmamıştı. Kampın kuzey yönündeki bayırı aydınlatıyordu. Burası çıplak bir tepecik. Tek ağaç yoktur. Bayırın yüzü hayvan otlatılmasına yarayacak bir çayırla örtülüdür. Bu çayır, Mayıs ayı olmasına rağmen erken kurumuş, bayır sarımtırak bir örtüyle örtülmüştü. Akşam güneşi bayıra vuruyor, sonra da koğuşlarımızın kuzeye bakan pencerelerine doğru geri geliyordu ışınlar. Duvarlar, eşyalar, yüzler, eller, her şey safran kazanına batmışçasına sarı bir renge bulanıyordu. Güneye bakan pencerelerden birinden sarkacak olursan, Lebavitos tepesinin bir cümbüş aleminde yüzdüğünü göreceksin. Batan güneşe en güzel giysilerini göstermek için acele ediyor sanki bu tepe. Bu zengin ve her şeye kadir. Kral her gün ayrı ayrı giysiler giyer. Ne çare ki güneye bakan pencerelerin kapalı tutulması gerek saat 7:30'dan sonra. Böylece o safran sarısına bulanmış durumda kalmak zorundayız. Bu boya derilerimizden sızarak kemiklerimizi, hatta huzurumuzu ve hislerimizi bile sarıya boyamakta. Güneşin bize oynadığı bu kötü oyun aşağı yukarı bir saat kadar sürmektedir. İnsanın keyfinin kaçması, paçavraya dönmesi, kötü korkulu rüyalar görmesi için bu bile yetip artıyor. Herkes bu duruma kendine göre direniyor. Uzun Kosti bu akşam keyifsizliğinin nedenini, doğal evrenin insanoğlu üzerindeki etkisini bilemiyor elbet. Renklerin, güneş ışınlarının insan ruhu üzerindeki etkilerini Uzun Kosti nereden bilecek? O, bütün doğal güzelliklerin bir renk sorunu olduğunu öğrenmemiştir. Kimse bunu ona öğretmemiştir. Güneşle yer kabuğu arasında oynanan bir oyun olduğunu bu işin Uzun Kosti bilmez. Ama onun bildiği bir şey vardır. O da bu saatte Haydari rehinesinin ruhunun hastalandığıdır. Sanki bu işkenceden kendisi sorumluymuş gibi çeşitli tertipler, şaklabanlıklarla bu kötü durumun etkilerini ve sonuçlarını hafifletmeye çalışıyor. Demek istediğim Uzun Kosti hareketlerinin şuuruna varmıştır. Bir seferinde medyum olur, bir başka seferinde uyanık, hazır cevap, bir başkasıyla tartışmaya girişir, bazen de yorgun olduğu zamanlar kabaca şakalara, sataşmalara, iğnelemelere iltifat eder ama her seferinde de bu basit işçinin niyeti iyi ve asildir. Biz rehineler onu kolay kolay unutamayacağız ömrümüz boyunca. Daima şükranla anacağız onu. Varsın çoğumuz bunun nedeninin farkında olmasın. Bu akşam Uzun Kosti bile isteksiz, keyfi yerinde değil, köşesine büzülmüş, sırt üstü uzanmış, ellerini ensesine kenetlemiş, düşüncelere dalmış. Koğuş meydancımız bize yarımşar dağıtıyor. Giden arkadaşların bıraktıkları sigaralar bunlar. Bütün kampa dağıtılmak için bırakmışlar ölüme giderken, bunu bile düşünmüşler. Bu ilk akşam bizleri bekleyen korkulu, kabuslu, ruh halini hesaba katmışlar giderken. Bu bizim için onların son ihtimamı. Çoğumuzun gözleri yaşlı, hiçbirimiz uzun zaman tek kelime söyleyemiyoruz, konuşmak gelmiyor içimizden. Bu üzüntülü halimizin ezici bir durumla ilgisi yok. Eskiden beri bizi kıvrandıran bir acı sanki şimdi hızını kaybetmiş, gevşemeye başlamış, öyle bir durum. Bir iç boşaltma kaygısı içindeyiz bu an. Düşüncelerimiz yakınlarımıza, akrabalarımıza, dış dünyadaki alışkanlıklarımıza doğru yönelmiş. Şimdi hürriyetin ne kadar gerekli olduğunu görüyoruz. Ona kendisine yakışır oranda gerekli önemi vermemiş olduğumuzu anlıyoruz. Uzun Kosti bana bakıyor. Epeydir bana bakmakta olduğunun farkındayım. Benimle biraz konuşmak, arkadaşlık etmek istese, rahatsız olup olmayacağımı keşfetmek istediğini anlıyorum. Bir şeyler söylemek istiyor. Kendisini bir şeylerin rahatsız ettiğini anlıyorum. Dönüp ben de ona bakıyorum. Yanıma gelirse rahatsız olmayacağımı hemen anlıyor. Hatta memnun olacağımı seziyor. Ve koca gövdesi, uzun bacakları, pala bıyıklarıyla koğuşu arşınlayarak geliyor yanıma. Ama bu adam öyle benziyor ki bir çocuğa. Hiçbir kötülük, hiçbir bencillik yok içinde. Onun nasıl böyle saf ve temiz kalabildiğine, insanları kasıp kavuran ihtiraslardan nasıl kurtulduğuna şaşıyor insan. Üstüne üstlük hiç okumuş yazmışlığı da yok Uzun Kosti'nin. Lafı uzatmadan hemen konuya geçiyor. Sana bir şey soracaktım diyor. Şu bizim çocuklar. Dışarıda bir şeymişler, solcu mu, partizan mı ne? Ne böyle bir şey, doğru mu bu? Doğru Kosti, doğru. Böyle bir karşılık beklemediğinden yüzünde bir üzüntü beliriyor. Kötü tanıtmışlar ona solcuları. Bir ara gözlerini indiriyor yere düşünceli. Nedenini bilemediği bir şey yüzünden boğuluyormuş gibi hissediyor kendisini. Birden, sen çok sık görüşürdün de onlarla. Dışarıdayken de tanışıklığın var mıydı? Vardı Kosti, vardı ya. Çoğunu dışarıdan da tanırdım. Yine susuyor, kendisini toparlıyor. Çocukların, Dışarıdayken solcu oldukları olayının yalan olmadığını anlamış olmak onu son derece üzüyor, bu besbelli. Ona göre bu çocuklar burada bu kadar iyi olduklarına göre vazgeçmiş olmalıydılar o eski sevdalarından. Hey gidi Kosti, hey! Senin yanından geçip içindeki cevheri göremeyen solcuların sorumluluğu ne kadar büyük. Ne iş yaparlardı onlar dışarıda? Burada yaptıklarının aynını Kosti. Yani işleri güçleri demek istiyorum. Çalışırlardı yani bir işte. Lös dös gezip serserilik etmezlerdi. Evlerine, ailelerine bakarlardı yani. Kusura kalma, hani benim okur yazarlığım yok da. Kimseye bir şey sormaktan da hep çekinmişimdir. Hödüğüm biri demesinler. Cahiliğimi yüzüme vurmasınlar diye. Utangaç bir hali var. Yüzünün ifadesi safça, çocukça. Gözlerinden bilgisizliğin verdiği o yoğun heyecan okunuyor. Söylenmesi gerekenlerin hepsini anlattım uzun Kosti'ye. Bu çocukların eşlerine, çoluk çocuklarına, ailelerine çok düşkün olduklarını, onları canlarından daha çok sevdiklerini öğrenmesi Kosti'yi büsbütün heyecanlandırdı. Ne yazık ki uğradıkları kavuşturmalar yüzünden uzun zaman evlerinden, barklarından ayrı yaşamak zorundaydılar. Onlar da bir insan, bir yurttaş olarak, bir aile babası, bir koca, bir baba olarak bu güzel şeylerin tadını çıkaramıyorlardı. Çocuklarının ilk oyuncaklarını satın almak, analarının sevgi ve ihtimamını doyasıya tatmak kendi ellerinde değildi. Onların neden kovuşturuldukları Kosti'yi hiç şaşırtmadı. Durumu çok çabuk kavradı. Kendi kendine daha da ileri giderek doğru sonuçlar çıkarmaya başladı. Kendisine hayatından hoşnut olup olmadığını sormam yetti bu iş için. Daha iyi, daha adil, daha ışıklı bir dünya isteyip istemediğini sormuştum ona. Kendisi hakkında ilk defa konuştum onunla bu akşam. Onun öbür rehinelere karşı olan tavrının açıklamasını yaptım kendisine anlayabileceği bir dille. Acılarını, korkularını hafifletmek için nasıl uğraştığını. Sonra kendisi de dışarıdayken hep aynı şeyi yaptığını, çalıştığı yerlerde öbür işçilerin katıksız kuru ekmeklerini daha tatlı yapmak için elinden geleni esirgemediği olağan şeylermiş gibi anlattı bana. ''Hiç greve katıldığın oldu mu Kosti?'' dedim. ''Hepsine'' diye karşılık verdi memnun ve inandırıcı. ''Eh Kosti, öyleyse sen de bir solcusun, sen de bir savaşçısın. Şu şartla ki böyle olduğunu sen kendin farkında değilsin. Çünkü böyle işlerle uğraşanların hep tembel, dalgaca, katı yürekli, sırf çıkarlarını düşünen kimseler olduğunu belletmişlerdi sana.'' Gözleri parlıyor, şimşekler çakıyor, ağır ağır cebini karıştırıyor, bir sigara çıkarıp ortasından bölüyor, yarısını bana uzatıyor. Bir sorusu daha var. ''Sen de mi onlar gibisin?'' Basit, kaçamaksız, açık seçik, kendisine de artık onlardan saydığını söylüyor. Eh artık bana müsaade diyor, uyku zamanı. Yanımda oluşundan usanıp usanmadığımı anlamak istiyor. Beni yorup yormadığını. Yoksa yalnız kalıp kendi kendine hem bu sefer her şeyin şuuruna varmış olarak konuşmak ihtiyacını mı duyuyor yoksa? İnsan kendi kendine önemli sorunları sorumlu olarak konuşmak istediği zaman büyük bir haz duyar, bunu iyi bilirim. ''Daha saat 9 olmadı diyorum. Erken daha ama sen kendin bilirsin. İstersen git. Benim uykum yok. Daha sonra istersen yine gel.'' Bir süre daha kalıyor yanımda. Bay L de geliyor yanımıza. Bay L. Çocuklar hakkında çok şey öğrenmiş. Dün gece bir nolu koğuşta geçenleri anlatıyor şimdi bize. Kendi ifadesiyle onların gizli ziyafetlerini. Kurşuna dizileceklerini daha dün ikindi vakti öğrenmişlerdi. Pire'ye giden bir Angarya ekibi epey rakı ve konyak sokmuştu içeri. Başkalarından da satın almışlardı birkaç şişe. Akşam kapılar kapanınca yere battaniyelerini sermişler, yiyecekleri yaymışlar, konserveleri, şişeleri açmışlar. Bavullarını, eşyalarını etrafa dizip oturmuşlar sofranın başına. Koğuşun bir yanını boydan boya sofra yapmışlar, öbür yanını boş bırakmışlar. Sofraya oturmadan önce tütün işçisi Makedos'la Napolyon birer konuşma yapmışlar. Bay L, bu konuşmalarda tam neler söylendiğini bana doğru ve tam olarak naklettiler mi bilemem ama diyor, ben bu konuşmaların özünü anlatacağım size. Çok üzgün olduğunu söylüyor Bay L. Bu konuşmalar olduğu gibi zapt edilmeliydi, zapt edilip saklanmalıydı diyor. Bu yaşa geldim, böylesine doğru, böylesine gerçek, böylesine bilinçli, böylesine insanı heyecanlandıran sözler işitmedim. Ama Napolyon'un söylevinden bir parçayı iyi ezberlediğimi sanıyorum. Bu parça insanın görevleri üstüne. Napolyon şöyle demiş, İnsanın gerçek görevi ömrünü üstün körü sürdürmek değildir. İnsanın gerçek görevi öbür insanların yanı başında, onların içinde onlara yararlı olacak, onları daha ileriye, daha aydınlığa götürmeye yarayacak, iyilik ve dürüstlük yolunda onlara engel olmayacak bir nitelikte ömrünü yaşayabilmektir. Ama bir savaşçı, bir toplum savaşçısı sadece gerçek bir insan da değildir. O insanlığın ışığı, şavkı, açık seçik şuurudur, bir önderdir o. Gerektiğinde amansız, hele düşmana karşı çok amansız bir önder. Toplum savaşçısı insanlık değerlerinin bir bekçisi, yeni değerlerin kazanılması için yapılan savaşlarda bir öncü, bir siper eridir. Her şey başkaları için. İşte ancak o zaman bir toplum savaşçısını dünya nimetlerinden başkalarıyla birlikte hissesini, nasibini almak hakkını kazanır. Bizim sevincimiz öbür savaşçıların da sevincidir. Yaşadığımız bu hayat bize en büyük sevinci vermiştir. Kendimizi insanoğlunun iyiliğini, ilerlemesi için yapılan savaşın ilk saflarında sağlam, arzulu, her an canını bile vermeye hazır birer savaşçı olarak görebilmenin büyük sevincini bağışlamıştır bize kendi hayatımız. Yaşadığımız hayatın hakkını vermiş sayabiliriz kendimizi. Bu hayatın hiçbir eksik yanı kalmamıştır. Yarın celladın karşısına çıktığımızda, infaz müfrezesinin karşısına dizildiğimizde, insanoğluna şimdiye kadar nasip olmamış yeni bir sevinç ve haz duyacağız. Görevimizi kesin olarak yapmış olmanın sevincini, zevkini. Hiçbir kimseye içimizi dökmek, hiç kimseden şefaat istemeye ihtiyacımız yoktur. Bilelim ki her birimiz Ezrail'in karşısına dudağımızda tebessümle çıkalım. Bütün ömrümüz boyunca karşılaştığımız fırtınalı badirelerde olduğu gibi. İşte tam bu noktada bir ağızdan yaşasın hürriyet, yaşasın vatan, yaşasın kurtuluş savaşının önder teşkilatı diye bağırmışlar. Hiçbiri uyumamış sabaha kadar. İçtima yerine gelinceye kadar eğlencelerine devam etmişler. Ne yorgunluk ne de korku. Bu ne güç, bu ne kudret evlat. Aklım durdu. Böylesine bir kahramanlık örneğine şahit olabileceğim aklımın kenarından bile geçmemişti şu bizim memlekette. Ne şeref, ne büyüklüktür bu. Yalnız bir şeye canım sıkılıyor. Madem ki dışarıdakiler biliyorlardı burada kimlerin bulunduğunu, daha hesaplı davranmaları gerekmez miydi? Çok pahalıya mal olmadı mı o molayda gebertilen Alman generali? Uzun Kosti de aynı şeyi düşünmüş olacak ki daha da sokulmuş, söylenenleri can kulağıyla dinliyor. Bunun cevabını onların bundan çok önce vermiş olduklarını anlattım Bay L'ye. Daha geçen Ocak ayında Almanların iç direnme sona ermezse bire karşı 50 oranında misilleme yapacakları tehdidini ilk savurdukları zaman. İşte o zaman çocuklar toplanıp düşünmüşler, durumu inceleyip kararlarını vermişlerdi. Hatta kararlarını kamptaki diğer rehinelere de bildirmişler. Onların da onayını almışlardı. O zaman dışarıdaki teşkilata, gerillacılara haber salmışlardı. Arkadaşlar biz burada olayların dışında uzaktayız. Savaş şartları ve olanakları bakımından doğru karara varabilmek için elimizde esaslı hiçbir bilgi ve haber yok. Tek bildiğimiz şey savaşın devam etmesi, gelişmesi zorunluluğudur. Almanlar iyi teşkilatlı ve tam teçhizatlı. Öyle anlaşılıyor ki müttefiklerimiz henüz hazırlıklarını bitirememişler. Bizim görevimiz bu durumda memleketimizde elden geldiğince fazla Alman kuvveti tutabilmek. Savaş cephelerinin yükünü müttefiklerimiz lehine hafifletmeye çalışmalıyız. Elbette ki kurbanlar verilecektir ama bu bizleri tereddüde düşürmemelidir. İlk kurbanlarda biliyoruz biz kendimiz olacağız bizler, haydari rehineleri. Siz bizleri düşünmeyin, biz yokmuşuz gibi işinizi en iyi şekilde başarmaya çalışın. Haydariyi yok bilin, ancak böyle başarıya ulaşabiliriz. Tereddüt ve korkulara yer vermeyin. İşte bu olmuştu onların dışarıya uçurdukları karar. Morlay olayının iç yüzünü savaş bittikten sonra ancak öğrenebileceğiz. Öyle sanıyorum ki 200'lerin kurban verilmesini gerektiren çok önemli nedenleri vardır bu olayın. Demek öyle, demek bu haberi uçurdular dışarı. Bay L'nin hayranlığı her an biraz daha artıyor. Cebinden mendilini çıkarıp gözlerini siliyor, sonra susuyor, tekrar ağlıyor, yeniden söze başlıyor. Şimdi bugün gel bizimle ol, beraber çalışalım deseler zerrece tereddüt etmem, korkmam. Hiçbir zaman solcuların fikirlerini benimsemedim. Ama bugün durum bambaşka. Bugünkü gün bir ömre bedel. Böyle bir günün herkese nasip olabileceğini hiç sanmam. Bak ben, utanıyorum söylemeye, böyle bir günü yaşadığım için adeta sevinç duyuyorum. Kosti, çocukların neden Arnavutluk Savaşı'na katılmalarına müsaade edilmediğine şaşıyor. Hepsi aşağı yukarı askerlik çağındaydılar. Katılmalarına müsaade edilseydi, İtalyanlar onları böyle fare kapanında yakalarcasına kıskıvrak yakalamamış olurlardı. Kurtulurlardı düşmandan. Sen işte o zaman görmeliydin savaş nasıl olur. Gerçeği öğrenince şaşkına dönüyor Kosti. Bir Bay L'ye bakıyor, bir bana. Sigarasının ateşiyle aydınlanan yüzünde çok acı bir ifade var. Uzun zaman hiç konuşmuyor. Sonra tekrar soruyor. Yanlış anlamış olmayayım diyor. Bunu bizim hükümet mi yaptı, yoksa Anaplı Kalesi'nin komutanının kendi işgüzarlığı mı? Bizim hükümet yaptı Kosti. Yani imzası, mührü filan tamam öyle mi? Yani bir kağıt, bir vesika var değil mi? Biz bırakmıyoruz onları, varsın kendileri görsün hesaplarını gelen istilacı düşmanla diyen bir buyruk. Var Kosti, var. Allah'ını seversen deme yahu, kusura bakma, canını sıkıyorum ama bizim hükümet o zaman biliyor muydu bu çocukların böyle olduklarını? Demek istediğim, böyle eşi menende olmayan birer arslan yavrusu olduklarını. Biliyordu, hükümet o zaman onların kuvvetini ve nasıl bir karaktere sahip olduklarını biliyordu. Ne yaptığını da pek iyi biliyordu hükümet. Düşmana teslim etmek istiyordu onları. Etti de. Zaten o hükümet toplamıştı onları o kaleye. Kolları bağlı teslim etti düşmana. Çünkü hükümeti tedirgin ediyorlardı onlar sosyal savaşlarıyla. Hükümet de günün birinde geri geldiğinde onları görmek istemiyordu karşısında. Allah Allah. Kusura kalma, bilirsin cahilim biriyim, okur yazarlığım yok, aklım ermez bu işlere. Deli olacağım. Kimdi o zaman hükümette? Hangi hükümette o zaman? Yunan hükümeti mi yaptı bu işi, yoksa İngiliz hükümeti mi? Yunan hükümeti Kosti. Ama üzülme. O hükümet SS'lerden de beterdi. Bir yığın serüvenci, vurguncu, yalancı bir araya toplanıp diktatörlük kurmuşlardı memlekette. Bu karşılığı Bay L'ye veriyor. Zavallı uzun Kosti neredeyse bir aşağılık duygusuna kapılacak. Sırf ben diyor, sırf ben habersizmişim bu olup bitenlerden meğerse diye dövünüyor. Sırf ben. Bile bile karşılık vermiyorum. Onun karakterine güvenim olmadığından değil. Bu gece bütün bu olup bitenleri tek başıma düşünmesinin daha doğru olacağına inandığım için karşılık vermiyorum ona. Bay L ile konuşmamıza devam ediyoruz. Kosti oturmuş sigarasını içiyor. Sanki duymuyor bizleri. Öyle dalmış. Az sonra dizlerini yumruklayıp fırlıyor ayağa. İyi geceler diyor, ayrılıyor yanımızdan. Kabına sığmıyor bizim uzun Kosti. Kosti bu namussuzlukları, bu kalleşlikleri sineye indirecek kişilerden değil. Bay L, temiz adam diyor. Halk dediğimiz böyledir işte. İşte onlara verilecek cevap, oradakilere diyor Bay B. Güney yönüne doğru uzatıyor elini Kahire'deki mülteci Yunan hükümetini kastederek. Kosti tekrar geliyor. Müthiş kızgın, kabına sığamıyor. Köpürüyor hıncından. Şimdiye kadar kimsenin burnunu kanatmadığını söylüyor. Ama bundan sonra yağma yok, ciğerler sökeceğim. Yeter ki hayatta kalayım, kurtulayım sağ salim buradan. Yağma yok diye tepiniyor. Demek biricik evladımın başını da onlar yedi desene. Onu da Yunanlılar tevkif etmişti. Karışma bu işlere evladım, derdim hep de dinlemezdi, karışma. Kosti'nin oğlu da burada, Haydari'de. Kurşuna dizilmişti. Babası gibi uzun boylu, sağlam yapılı, 22-25 yaşlarında tığ gibi bir delikanlıydı. Babası gibi yürekli, temiz bir çocuk. Yatıştırmaya çalışıyoruz Kosti'yi. Buradan kısmet olur da sağ salim çıkarsak, çıkmamız da gerekir. Bunun için de iyi uyumamız, ne verilirse yiyecek diye hepsini yememiz gerek diyorum. Bizim servetimiz gücümüz, hem de bu servet bize de ait değil, başkalarının emaneti. Anladın mı Kosti? Kosti anlıyor ne dediğimi. Allah rahatlık versin bile demeyi unutarak ayrılıyor yanımızdan. Bu iyi insanın bu ani uyanışına hayran oluyorum. Onun kişiliğinde halkımıza hayran oluyorum. Seviyorum bir kat daha, çok çekmiş halkımızı. İşte halkımızı diyorum.